Dainsleif kılıcına eş başka bir kılıç daha vardı. Tyrfing adını taşıyordu. Tyrfing, Dulin ve Dwalin isimli esir cüceler tarafından Odin'in cesur torunu Svarflami için dövülmüştü. Svarflami, cüceleri içinde yaşadıkları taşın dışında yakalamış ve tekrar içeri girmelerini önlemek için hemen büyüler yapmıştı. Ardından onları canlarıyla tehdit etti. Cücelerin kabzası altından hiç paslanmayacak, her zaman zafer getirecek ve demiri tıpkı kağıt gibi kolayca kesecek bir kılıç dövmeye yemin etmelerini istiyordu. Cüceler bu teklifi kabul etmeye ve kılıcı belirlenen süre içinde dövmeye niyetli değillerdi tabii. Nihayetinde Dwalin, kralın buyruklarına boyun eğmek zorunda kaldı. O sırada Dwalin, hala içinde yaşadığı taşın tam girişinde dikiliyordu ve gitmeden önce şöyle dedi. ''Kılıcım, ne zaman kınından çıksa bir adamın canını alacak. Onunla birlikte üç alçakça iş yapacaksın. Üstelik senin ölümünü de yine o kılıç getirecek.'' Svarflami kılıcını cüceye doğru savurdu ama ona ulaşamadı. O günden sonra kılıcı uzun bir süre boyunca yanında tuttu ve bu kılıçla hem savaşlarda hem de teke tek düellolarda birçok zafer kazandı. Bolm adasında Angrim adında güçlü bir berserk yaşıyordu. Angrim gerçek bir Viking'ti. Cüsseliydi, iyi görünüyor ve karizmatikti. Günlerden bir gün Svarflami'nin topraklarını yağmalarken Svarflami'nin bizzat kendisiyle yüz yüze geldi. Svarflami, Angrim'i hedef alıp Tyrfing'i savurdu. Ama yalnızca kalkanını vurmayı başardı. Kalkanının bir kısmını kesip atabildi ama bu sırada Tyrfing'in ucu toprağa gömüldü. Angrim bu fırsattan yararlanıp hemen Svarflami'nin kolunu yakaladı. Tyrfing'i tuttuğu gibi ele geçirdiği kılıçla Svarflami'nin bedenini baştan aşağı ikiye böldü. Böylece cücenin kehanetinin birinci kısmı gerçekleşmiş oldu. Ardından Angrim, Svarflami'nin güzel kızı Yufra'yı esir aldı ve kadını Bolm'a götürüp onunla evlendi. 12 oğulları oldu, hepsi uzun boylu adamlardı. Güçlü birer savaşçıydılar. Küçüklüklerinden beri zamanlarını Viking baskınlarında geçirip günlerine ün kattılar. En büyük oğul Angantyr'in boyu kardeşlerinden bir kafa uzundu ve herhangi ikisinin toplamı kadar güçlüydü. 9 kardeşin dışında bir de Hadding ismini taşıyan iki kardeş vardı. İkizlerdi. Tyrfing kılıcı Angantyr'e miras kaldı. Harward, Rotti isimli kılıcı. Seeming ise Mistletoe'nin isimli kılıcı aldı. Zaman zaman içlerinde kaynayan berserk öfkesi gün yüzüne çıkıyordu. Ve bu gerçekleştiği sırada bazen kendi adamlarından bazılarını öldürüyorlardı. Böylesi olayların önüne geçmek için berserk öfkelerinin gün yüzüne çıkacağını hissettiklerinde gemilerinden ayrılıp karaya çıkarlar. Hırslarını kayalıklardan ya da ormandaki kütüklerden çıkartırlardı. Hiçbir kral onlara zırt gitmezdi. Zira vahşilikleri ve zalimlikleriyle herkesin gözüne korku salıyorlardı. Antik Pagan Festivali Yulite'de bir akşam Bolm'un en iyi askerleri oturup içi su dolu kaselerine yemin ettiler. Angantyr Uppsala kralı Yngvir'in güzel kızı Ingeborg'la evlenme niyetini açıkça beyan etti. Ertesi yaz kardeşler Yngvir'in sarayına gittiler ve hiç vakit kaybetmeden salona girdiler. Angantyr niyetini söyleyip derhal bir cevap istedi. Hjalmar konuşulanları duyar duymaz öne çıktı. Hjalmar uzun süredir kış mevsimlerini Yngvir'in heyetinde geçiriyordu ve onun için çok önemli hizmetlerde bulunmuştu. Bu hizmetlerini krala anlattı ve ondan Ingeborg'u, Angantyr gibi kötülük dolu bir berserk savaşçısıyla evlendirmek yerine kendisiyle evlendirmesi için yalvardı. Yngvi bu kararı Ingeborg'un bizzat vermesi gerektiğini açıkladı ve Ingeborg Hjalmar'ı seçti. Bunun üzerine Angantyr, Hjalmar'ı bir düelloya meydan okuyup onun Samsay adasına gelmesini istedi. Hjalmar ertesi yaz belirlenen yerde olacağını söz verdi. Böylece kardeşler saraydan ayrılıp eve döndüler. Bahar gelince Angrim'in oğulları önce Jarl Bartmar'ı ziyaret ettiler. Angantyr orada Bartmar'ın kızı Svava ile evlendi. Sözleştikleri zaman gelince hem Angrim ve kardeşleri hem de Hjalmar Samsay'a yelken açtılar. Hjalmar beraberinde silah arkadaşını da getirmişti. Büyük ve meşhur Norveçli Orvar Oddu bu. Hjalmar Angantyr ile dövüşecek. Bu sırada Orvar da diğer 11 kardeşle karşı karşıya gelecekti. Dövüş başladı. Odd 11 kardeşin 11'ini de alt edecek kadar şanslıydı. Hjalmar'ın ne durumda olduğunu görmek için gittiğinde Angantyr'ün düşmanının ayakları altında canını yitirmiş bir halde uzandığını, Hjalmar'ın kendisinin ise bir tepecik üstünde ölü gibi bembeyaz bir halde oturduğunu gördü. Odd, Hjalmar'a mücadelenin nasıl gittiğini sordu. Hjalmar şöyle cevap verdi. 16 kez yaralandın. Zırhım delindi ve Tyrfing kalbime saplandı. Parmağımdaki yüzüğü alıp sevgimin bir nişanesi olarak Ingeborg'a ulaştır. Böylece o da oracıkta son nefesini verdi. Odd, berserklerin zırhla kaplı bedenlerini bir kenara yığdı ama Hjalmar'ın bedenini ise yanına alıp İsveç'e taşıdı. Olanları öğrenen Ingeborg da kahrından öldü ve Hjalmar'la birlikte aynı höyüye gömüldü. Bir süre sonra Angantyr'ün eşi Svava, Hervor adını verdikleri bir kız doğurdu. Hervor daha sonra Bartmar'a evlatlık verildi. Büyüdü, iyice uzadı ve güzelleşti. Çocukluğunda bile coşkulu ve dik başlı bir kişiliğe sahipti. Diğer kadınların meşgul olduğu işlerle uğraşmak yerine kılıç ve kalkan kullanmaya eğilimliydi. Yeterince büyüdüğünde ise Samse'ye gidip babasının gömüldüğü höyüğü ziyaret etmek için yola çıktı. Mezarından Tyrfing'i almak istiyordu. Erkek kıyafetleri giydi. Kendini Herbert diye tanıdı. Vikinglerden oluşan bir gruba katıldı ve Samse kıyılarına doğru yelken açtı. Orada tek başına kıyıya çıktı. Yanındakiler orayı mesken belliliği söylenen kötü ve şeytani ruhların ve ortakların korkusundan karaya çıkamamıştı. Gerçekten de kadın adada bir dolu kötücül işaretle karşılaştı. Tümseklerin hepsi alevler içindeydi. Fakat bu onu caydırmadı. Ateşlerin içinden geçip doğrudan berserklerin tepesine yürüdü. Orada büyüler yapıp Angantyr ve kardeşlerine seslendi. Böylece babası çağrılarına karşılık vermek zorunda kaldı. Angantyr, ölü adamları bu şekilde diriltip rahatlarını bozduğu için onu delilikle ikdam etti. Tyrfing'i ona vermeyi reddetti ve kılıcın onda olmadığını söyledi. Bunun üzerine genç kadın, kılıcı daha büyük bir şekli istedi ve eğer tek çocuğunun hakkı olan mirasını vermeyi reddederse, Aesir'in Angantyr'e bir daha rahat vermeyeceğini öne sürdü. Bunun üzerine Angantyr şöyle dedi.
Tyrfing'e dikkat et. Çünkü tüm yakınlarını yok edecek. Omuzlarımın altında alevlerle sarmalanmış bir şekilde duruyor. Tanıdığım hiçbir kadın onu eline almaya cüret edemez.
Kız senin ateşinden korkmuyorum diye cevap verdi. Nihayetinde Tyrfing doğrudan kadının eline fırladı ve Hervor bu hediye için teşekkürlerini sundu. Tüm Norveç hükmektense Tyrfing'e sahip olmayı tercih ederim diye de devam etti. Angantyr içinde doğan kötü kehaneti tekrar dile getirse de Hervor çocuklarının başına gelecek kaderi umursamadığını söyledi. Bunun üzerine Angantyr şunları söyledi.
Hjalmar'ın felaketini uzun yıllar sakla. Uzun yıllar elinde tut. Onu dikkatle savun. Kenarlarına dokunma sakın. Zira insanların başına gelebilecek tüm kötülüklerden de daha kötü bir zehir var kenarlarında. Elveda kızım. 12 adamın yaşamı senin ellerinde duruyor. İnanır mısın bilmem ama Angrim'in kardeşlerinin sahip olduğu tüm iyi şeyler, güç ve cesaret, hepsi artık geride kaldı.
Bunun üzerine Hervor oradan ayrıldı. Fakat Vikingler lanetli yerin korkusuyla çoktan kaçmışlardı bile. Bu yüzden kadın onu oradan taşıyacak başka bir gemi bulmak zorunda kaldı. Daha sonra Glacieswall kralı Gudmund'u ziyaret etti ve erkek kılığında tüm kışı onun yanında geçirdi. Yıllar Gudmund'u yıpratınca toprakların hükümdarlığı fiilen oğlu Hofund'a geçti. Bir gün Hervor, Gudmund'la satranç oynuyordu. Tyrfing'i de bir kenara bırakmıştı. Heyet içindeki adamlardan biri, parlak kenarlarını incelemek için kılıcı kınından izinsizce çekti. Hervor hemen ayağa fırlayıp kılıcı adamın bedenine sapladı. Zira kılıç bir kez kınından çıkınca, İnsan kanı talep ediyordu. Bu olaya rağmen Hervor'un ceza almadan oradan ayrılmasına izin verildi. Çok geçmeden başka Vikinglerle karşılaştı. Bir süre sonra onlarla da dost oldu. Baskınlardan sıkılınca anne tarafından dedesinin yaşadığı topraklara döndü. Orada diğer genç kızlar gibi iğne ipli görmekle ve kilim dokumakla meşgul oldu. Bu sırada güzelliğinin ünü her yana yayıldı. Ofund ona karşı ilgisini gösterdi ve onunla evlenmeyi başardı. Angantyr ve Hidrek adını verdikleri iki oğulları oldu. Angantyr kibar ve yakışıklıydı. Babası en çok onu seviyordu. İki kardeş de uzun, güçlü ve yakışıklı adamlardı. Günlerden bir gün Hofund büyük bir ziyafet verdi ama bu ziyafete Hidrek ve Gissur davet edilmediler. Hidrek bu duruma gücendi ama yine de ziyafete boy gösterdi. Orada iki konuk arasındaki husumeti öylesine alevlendirdi ki en sonunda konuklardan biri diğerini öldürdü. Çok adil bir adam olan Hofund bu yüzden Hidrek'i sürgüne yollama kararı aldı. Bunun üzerine Hidrek babasını üzebileceği en kötü yolu düşünerek annesi tarafından kendisine hediye edilmiş Tirfing'i çekti ve kardeşi Angantyr'i öldürdü. Bu Tirfing'le yapılacak üç alçakça işten ilkiydi. Hidrek yanlarından ayrılıyordu ki Hidrek yanlarından tam ayrılırken Hofund oğluna bazı bilgece öğütler verdi. Eğer bu öğütleri yaparsa onun iyi bir taliye sahip olacağını söyledi. Verdiği öğütler şunlardı. Kendi efendisini, meşru beyini, yanlış yapan herhangi bir adama asla yardım etme. Yeminli kardeşini öldüren adama asla ama asla huzur verme. Ne kadar yalvarırsa yalvarsın. Kendi akrabalarını ziyaret etmek isteyen eşine çok sık izin verme. Hanımınla çok geç saatlere kadar oturma. Eğer acelen varsa en iyi atını sürme. Kendinden yüksek rütbeli bir adamın çocuklarına koruyucu babalık yapma. Konuklarını asla ama asla bir şakayla karşılama. Olan bir şey için Tirfing'i sorumlu tutma oğlum. Hidrek ise Hofund'un kötü bir niyetle verdiğini düşündüğü bu öğütlere kulak asmayacağını belirtti. Kısa bir süre sonra bir Viking grubuna dahil oldu ama çok geçmemişti ki iki gaddar adamı ölümden kurtardı. Adamlardan biri kendi efendisine ve beyine yanlış yapmış. Diğeri ise yeminli kardeşinin ölümüne sebep olmuştu. Hidrek kısa sürede Vikinglerin lideri konumuna geldi. Rit Gotaland kralı Harald'a hizmetlerini sunar sunmaz. Kralın topraklarını yağmalayan iki ölü katletti. Harald ödül olarak Hidrek'e güzel kızı Helga'yı ve krallığının yarısını verdi. Hidrek ve Helga'nın bir oğlu oldu. Bu çocuğa tekrardan Angantyr adını verdiler. Yaşlı olmasına rağmen Kral Harald'ın da Angantyr ile aynı zamanda doğan Halfdan adında bir çocuğu oldu. Zaman içinde hükümdarlıkta çözüm bulunamayan bir kıtlık baş gösterdi. Bunun üzerine bilgeler toplanarak tanrılara başvurdular. Tanrılardan o topraklardaki en esil kana sahip gencin kefalet olarak kurban edilmesi gerektiğinin cevabını aldılar. İşte o zaman herkes kendi çocuğunu kurtarmak istedi. Harald, Angantyr'ün doğuştan daha asil olduğunu öne sürdü. Hidrek ise bu onuru Halfdan'a yüklemek istediğini. Nihayetinde kararı dürüst Hofund'a bırakmaya karar verdiler. Hidrek bu amaç için babasını bizzat ziyaret etti. Hofund, ona Angantyr'ün daha asil olduğunu söyledi söylemesine ama aynı zamanda bu kurban kararından kaçınmanın bir yolu olabileceğini de sözlerine ekledi. Hidrek, Rit Gotaland'a geri döndüğünde oğlunu kurban olarak sunmakta istekli olduğunu belirtti. Fakat bir şartı vardı. Önce Harald'ın her iki adamından biri kendisine mutlak bağlılık ve sadakat yemini edecekti. Bu buyruğunu yerine getirdiler. Fakat Hidrek bu durumdan faydalanarak Harald ve Halfdan arasına nifak tohumları serpti. Hatta daha da ileri giderek Odin'in kefareti kabul etmesi için kralın oğlunun ve kralın adamlarından bazılarının da kurban edilmesi gerektiğini iddia etti. Çok geçmeden bir savaş patlak verdi. Ve Hidrek kendi akrabası olan Halfdan'ı Tirfing ile bir güzel katletti. Bu kılıçla gerçekleştirilecek alçak işlerin ikincisiydi. Harald ve Halfdan'ın kanı tanrılar için yapılmış adak taşına akıtıldı. Hidrek savaş alanında ölen herkesi Odin'e atadı. Olanların ardından kraliçe Helga daha fazla yaşamak istemedi ve kendini Disardal Vadisi'nde asmıştı. Idrek artık tüm hükümdarlığı kendi yönetimi altına almıştı. Üstelik birçok yabancı ülkeyi de yağmalamıştı. Hun diyarının kralı Humli'ye karşı bir zafer kazandıktan sonra kralın kızı Sifka'yı esir aldı ve onu bir süre yanında tutup sonra tekrar babasının evine yolladı. Sifka burada bir erkek çocuğu dünyaya getirdi ve çocuğa Lot adını verdi. Daha çok geçmemişti ki Hidrek, bu kez Saksland kralının kızıyla evlendi. Fakat onu da bir süre sonra kovdu çünkü kadın babasının sarayına yaptığı sık ziyaretler sırasında Hidrek'in arkasından iş çevirmişti. Hidrek babasının öğütlerinin aksine hareket edebileceği yollar üzerine kafa yoruyordu. Bu amaçla Rusya'daki Homgrad'ın yüce kralı Rollok'u ziyaret edip krala oğlunu kendi himayesi altına almayı teklif etti. Rollok bu teklife razı olunca oğlu Harrok krallığı Hidrek'le birlikte terk etti. Bir zaman sonra Hidrek tekrar Rusya'ya gitti. Yanında hanımı Sifka ve Harrok da vardı. Bir gün Hidrek Harrok'u yanına alarak ava çıktı. Fakat eve tek başına döndü. Kimseye söylemeyeceğine dair yemin eden Sifka'ya şans eseri Tyrfing'i kınından çıkardığını ve bu sebeple kılıcı Harlog'un bedenine saplama ihtiyacına yenik düştüğünü anlattı. Sözünü tutamayan Sifka bu sırrı Harlog'un annesiyle paylaştı. Büyük bir kargaşa meydana geldi. Hidrek ve adamları yakalandılar. Hidrek zincirlere bağlandı fakat onu bir zamanlar iki gaddar adamı fidyeyle kurtarırken gösterdiği hevesi. Bu kez kimse göstermiyordu. Hidrek ormana götürüldü. Tam asılacaktı ki kendi adamları tarafından kurtarıldı. Olayların bu şekilde gerçekleşeceğini önceden tahmin edip zamanında bu adamları oraya yerleştirmişti çünkü. Böylelikle Reed Gotland'a geri döndü ve devasa bir ordu toplayıp Rollok'un topraklarını ateşten ve kılıçtan geçirdi. Bu sırada Harlog'un aslında ölmediğinin, Hidrek'in salonuna sağ salim ulaştığının haberleri duyuldu. Bunun üzerine Rollok barış anlaşması önerdi. Hidrek şartları kabul etti ve ardından Rollok'un kızı Harvard ile evlendi. Çeyiz olarak da Reed Gotland'ın hemen bitişindeki Windland denen toprakları aldı. Bir akşam Hidrek en iyi atına binmişti ve onunla birlikte eğere oturan Sifka'yı evine götürüyordu. Tam nehir kıyısına varmıştı ki at tökezledi ve yere düşen Sifka'nın bacağı kırıldı. Böylelikle babasının öğütlerinden birini daha çiğnemiş oldu. Hidrek ve Hergert'in bir kızı oldu. Bu kıza babaannesinin adı Hervor verildi ve çocuk Earl Ormar'ın sorumluluğuna teslim edildi. Hidrek artık savaş girişimlerini bir kenara bırakmıştı. Kendisi topraklarındaki hukuk ve adaleti sağlamaya adamıştı. Sivil çatışmaların hepsini yasakladı ve yaşanan anlaşmazlıkları çözmeleri için yargıç olarak görev yapacak 12 bilge adam seçti. Özellikle Frey'e kurban adadı. Onun onuruna neredeyse bir öküzün boyuna ulaşan bir yaban domuzu büyüttü. Domuz o kadar güzeldi ki kılları sanki altındanmış gibi görünüyordu. Her Yuletit arifesinde kral ve adamları yaban domuzu üzerine yemin ediyorlardı. Ellerinden birini domuzun başına, diğerini ise boynundaki kılların üzerine koyuyorlardı. İşte bu yeminlerden bir tanesinde kral, yanlış yapan bir adamın adil yargılanabilmesi için 12 yargıç önünde savunma yapabileceğini, hatta eğer kendisinin bilemeyeceği bilmeceler sormayı başarabilirse hak ettiği cezadan kurtulabileceğini ilan etti. Reed Gotland'a Gestum Blindi adında yüce bir adam yaşıyordu. Bu adam kralın hoşuna gitmeyecek bir işe bulaşacak kadar talihsizdi ve bu yüzden 12 yargıcın huzuruna çağrıldı. Başına gelebilecek kötülüklerin en kötüsünden korktuğundan Odin'in yardımını istemek için ona kurban adadı. Bir akşam Odin gerçekten de adama göründü ve Hidrek'in huzuruna onun yerine bizzat çıkıp yine onun kılığında yardım edebileceğine dair söz verdi. Gestum Blindi böylece bir yere saklandı. Bu sırada Odin onun görünümüne büründü ve kralın huzuruna çıktı. Oraya varınca adama kralla bilmece yarışına girerek şansını denemek isteyip istemediğini sordu. Fakat Gestum Blindi, yani Odin, bu tür bir riske girmeyi hevesli değildi. Nihayetinde bu yola girip bir dolu bilmece sordu. Bu bilmecelerin çoğu doğayla, birazı da tanrılarla alakalıydı. Fakat Hidrek hepsini bildi. Bilmecelerden bazıları şunlardı. Gestum Blindi sordu. Evden çıktım yola. Evden başladım yolculuğuma. Yoldayken bir sürü yol gördüm. Altımda yol, üstümde yol, her yerimde yollar vardı. Hidrek, kralım, çözün bu bilmeceyi bakalım. Bey direkt cevap verdi. Bilmecen iyiydi, Gestum bilindi. Fakat çözdüm bu bilmeceyi. Üzerinden kuşlar uçuyordu. Altından balıklar yüzüyordu. Yani köprü üstünde yürüdüğün yoldu. Gestum bilindi. Tekrar sordu. Dün gece içtiğim içecek neydi? Ne su, ne şaraptı, ne likör, ne biraydı. Yemek falan da değildi ama susuzluğumu dindirdi. Edrek kralım, çözün bu bilmeceyi bakalım. Edrek cevap verdi. Bilmecen iyiydi Gestum bilindi. Fakat çözdüm bu bilmeceyi. Güneşin altında yürüdün. Dinlenmek için gölgelerde oturdun. Vadilere çiğ düştü. İşte orada gecenin çiğlerini yudum yudum içtin. Böylece damağını serinlettin.
İyiydi. O zaman bir soru daha soracağım. Geliyor bakalım. Bil bakalım birinin hükmü altında Farasi'ye öne çıkan iklimin adı nedir? Birlikler gönderilir. Bir oraya bir buraya. Evi korusunlar diye. İdrek kralım. Çözün bu bilmeceyi bakalım.
İdrek cevap verdi. Bilmecen iyiydi Gestum bilind. Fakat çözdüm bu bilmeceyi. Beyaz Şah ve Siyah Şah. İdrek ve Andat. Yıllar boyu neşeyle satranç oynar, birlikleri bir sepette uyum içinde yatar. Meydana çıkınca ise savaş patlar.
Ve Gestum bilindi tekrar sordu. Dördü yürüyor. Dördü aşağı doğru asılı duruyor. İkisi yolu işaret ediyor. İkisi köpeklere karşı koruyor. Biri arkadan geliyor, hem de her zaman, çoğu zaman da kilitli. İdrek, kralım, çözün bu bilmeceyi bakalım.
İdrek cevap verdi. Bilmecen iyiydi Gestum bilind. Fakat çözdüm bu bilmeceyi. Bu hayvanı hiç şüphesiz sen de çok iyi biliyorsun. İlk dördü ayakları, sonraki dörtlü memeleridir. Boynuzlarıyla kendini savunur. Kirli kuyruğu hemen arkadan takip eder.
Sorduğum ikilinin nedir isimleri? İkisinin toplam üç gözü, on ayağı vardır. Fakat kuyrukları tektir. Gezerler bu şekilde her yanı. İdrek kralım, çözün bu bilmeceyi bakalım.
İdrek cevap verdi. Bilmecen iyiydi Gestum bilind. Fakat çözdüm bu bilmeceyi. Odin bilmiş Sripnir'in sırtını. Bir göz kendinde, iki göz altında. İki bacak kendinde, sekiz bacak bineğinde. Kuyruksa yalnızca Sripnir'de.
Nihayetinde Gestum bilind Vafrutnir'in ağzını kapatan sorunun aynısını sordu.
Madem bu kadar her şeyi biliyorsun, bunu da bil öyleyse. Eğer Hidrek diğer krallardan bilgeyse. Odin neler fısıldamış. Odun yanının üzerine yatırdıkları baldırın kulağına. Hidrek öfkeyle karşılık verdi. Bu ne cüret. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Kötülük ve şer, tüm dünyaların rezilliği bu. Gevezelik, şaklabanlık ve saçmalık. Sözlerini bilmez kimse senden başka. Seni sefil, art niyetli kimse.
Bu sözleri söyledikten sonra Hidrek Tirfing'i çekti ve kılıcı tam eline saplayacakken Odin bir doğan şekline büründü. Kılıç ise yalnızca kuyruğuna denk geldi. Böylece doğanın kuyruğunun bir kısmını kesti. İşte doğanların kuyruğunun kısa olmasının sebebi budur. Odin giderken şöyle dedi. Sözünden döndüğün ve bana kılıç çektiğin için ölümün en sefil kölelerinin elinden olacak. Bunları söyledikten sonra da uzaklara uçtu. Çok geçmeden Kral Hidrek, kendi topraklarında özgür birer adamken savaşta esir alınan dokuz kölesi tarafından acımasızca öldürüldü. Köleler gece vakti kralın yatak odasına girip kılıcı Tirfing'i ona defalarca saplayıp katlettiler. Böylece kılıçta üçüncü alçakça işte gerçekleşmiş oldu ve kılıcın üstündeki lanet ortadan kalktı.